Louis Braille, Margaret Davidson, Can Sanat Yayınları, 5. basım Haziran 2011, Türkçe'ye çeviren Tülin Sadıkoğlu. Bu kitap 73 sayfadır, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Aralık 2011. Okuyan Nalan Çiftçi. Louis Braille, görmezlerin kitap okumasını sağlayan çocuk. Bakalım aşağıdaki harfleri parmaklarınızla dokunarak okuyabilecek misiniz? Günümüzde görmezler için basılan kitapların neredeyse tamamında Braille alfabesi kullanılıyor. Bu kitapta kendisi gibi görmeyenlerin de okuyup yazabilmesinin yolunu bulan Louis Braille'in öyküsünü okuyacaksınız. Louis Braille. Louis evin sahanlığında oturuyordu. Güzel bir bahar sabahıydı ve çevresinde bir şeyler oluyordu. Pamuksu bulutlar parlak mavi gökyüzüne yelken açıyordu. Bir kuş yakındaki bir ağaca yuva yapıyordu. Bir inek yandaki tarlada otluyordu. Bir tavşan sıçraya sıçraya gidiyordu. Bir böcek yaprağı boydan boya geçiyordu. Her yerde bir şeyler oluyordu ama Louis bunların hiçbirini göremiyordu. 5 yaşındaki Louis Braille'in iki gözü de görmüyordu. Doğuştan görmez değildi. Bir zamanlar Louis de herkes gibi görebiliyordu. Hayatının ilk 3 yılında ağaçları, tarlaları, nehri, gökyüzünü görebilmişti. Fransa'da şimdi yaşadığı küçük bir şehir olan Courrayes'in sokaklarını, binalarını görebilmişti. Annesini, babasını, erkek ve kız kardeşlerini, yaşadıkları küçük taş evi görebilmişti. Bir gün her şey değişti. Louis'nin babası atların koşum takımlarını yapardı. Kendisine tüm Fransa'nın en iyisi denmesinden hoşlanırdı. Atlarına koşum takımı eğer yaptırmak için Simon Braille'e kilometrelerce uzaktan insanlar gelirdi. Louis bu insanların konuşmalarını, şakalaşmalarını, gülüşmelerini dinlemeyi severdi. Ama en çok gittikleri anı severdi. O zaman babası büyük deri önlüğünü giyer çalışmaya başlardı. Louis babasına yardım edemeyecek kadar küçüktü ama onu çalışırken seyretmeye bayılırdı. 3 yaşında bile büyüyünce ne yapmak istediğini biliyordu. Koşum takımı yapacaktı tıpkı babası gibi. Simon Braille'in tezgahının yanında kalın deri rulolar vardı. Arkasındaki duvarda ise düzgün bir biçimde sıralanmış aletler asılıydı. Bunlar bükmeye, sıkmaya, kesmeye ve delik açmaya yarayan aletlerdi. Bıçaklar, tokmaklar, matkaplar, bizler, biz katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan çelikten yapılmış sivri uçlu ve ağaç saplı araç. Louis hepsinin adını biliyordu. Bu aletleri bir kez olsun elinde tutabilmeyi nasıl da isterdi. ''Bunlar çok keskin.'' demişti babası. ''Küçük bir çocuğun elleri için çok tehlikeli, anladın mı Louis?'' Louis'nin gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Babasının sesi çok sertti. ''Peki baba.'' dedi. ''O halde onlara dokunmayacağına söz ver.'' ''Söz.'' Ama bazen sözleri tutmak zordur. Sıcak bir yaz günü Louis evin önünde dolanıyor, yapacak bir şey bulamıyordu. Herkes onunla ilgilenemeyecek kadar meşguldü. Elbette kendi başına oynayabilirdi ama bu içinden gelmiyordu. O yüzden bir süre bahçede annesine yardım etti. Louis yabani otları karttığını sanıyordu ama 3 yaşındaki Louis için yabancı otları öbür bitkilerden ayırmak hiç de kolay değildi. ''Ah Louis!'' diye bağırdı annesi. ''Bu sıradan söktüğün 3. havuç. Yardım ettiğin için teşekkür ederim canım. Şimdi de gidip başkasına yardım etsen.'' Ama herkesin çok işi vardı. Bu nedenle Louis babasının atölyesinin önünde durdu. Can sıkıntısı gitgide artıyordu. Derin bir nefes aldı. Deri kokusu çok güçlüydü. Köşede babasının tezgahını gördü. İçeri süzüldü. Yavaş yavaş tezgaha yaklaştı. Tezgahın tam ortasında uzun bir deri parçası duruyordu. Derinin yanında biz vardı. Bu delik açmaya yarayan uzun sivri uçlu bir aletti. Louis bunu yapmaması gerektiğini biliyordu ama yine de yaptı. Bizi aldı, deriyi delmeye başladı. Deri kaygandı. Biz de öyle. Biz aniden kaydı, havaya fırladı, Louis'nin gözüne saplandı. Louis bağırdı, annesi koşarak geldi. Louis'i kucağına aldı, gözünü yıkadı. Doktor da çabucak geldi ama Louis'nin gözü çok zarar görmüştü. Çok geçmeden gözü mikrop kaptı. Louis durmadan elleriyle gözünü ovuşturmuştu. İltihap öteki gözüne de sıçradı. O zaman Louis'e sanki gözlerine gri bir perde inmiş gibi geldi. Önceleri biraz görebiliyordu ama çok net değildi. Zaman geçtikçe daha da az görmeye başladı. Ta ki pencereden gelen ışığı zorlukla görene kadar. Ertesi gün güneşi bile göremiyordu. Louis kendine ne olduğunu anlamayacak kadar küçüktü. Ne zaman sabah olacak diye sorup duruyordu. Herkes bu sorudan nefret ediyordu çünkü artık bu sorunun yanıtının Louis Braille için hiçbir zaman olduğunu biliyorlardı. Hayatının geri kalanını görmez olarak geçirecekti. Görmez çocuk. Bugün görmez çocuklar okula gidiyorlar. Okuma yazma öğreniyorlar. Öbür çocukların yapabildiği çoğu şeyi yapabiliyorlar. Büyüdüklerinde ise birçok farklı işte çalışabiliyorlar. Oysa eskiden böyle değildi. 1800'lerin başında Louis henüz çocukken görmezler neredeyse hiç okula gidemiyorlardı. Okumayı, yazmayı ve birçok şeyi öğrenemiyorlardı. Büyüdüklerinde de hayat kolaylaşmıyordu. Görmezlerin yapabilecekleri çok az şey vardı. Ağır yükleri çeken atlar ya da öküzler gibi çalıştırılıyorlardı. Bazıları da fabrikalarda kömür kürüyordu. Birçoğu dilenci oluyordu. Louis'nin zamanında öyle çok görmez dilenci vardı ki. Şehirde, sokak köşelerinde dururlar, yollarda gezinirlerdi. Paçavralar giyerler, karanlık ara sokaklarda ya da bir kilisenin sert taş basamaklarında uyurlardı. Bazen yemek almaya yetecek kadar para dilendikleri olurdu. Çoğu kez yolunu şaşırmış, başıboş köpekler gibi çöplerden yerlerdi. Ya da aç kalırlar ve ertesi günün daha iyi bir gün olmasını umut ederlerdi. Kurey büyük bir şehir değildi ama oranın bile görmez bir dilencisi vardı. Bir gün şehre öylesine gelivermişti. Nereden geldiğini kimse bilmiyordu. Günün birinde gidiverecekti ve bu kimsenin umurunda olmayacaktı. Çocuklarının başına bu gelmemeliydi. Braille'lar bunu sağlayacaklardı. Louis'nin olabildiğince iyi, mutlu bir hayatı olmasını istiyorlardı. İlk başta kolay olmadı. Zavallı Louis. Yaşamı alt üst olmuştu. Önceleri her şeye çarpıyordu. Ailesi tekrar tekrar dikkat et, dikkatli ol, dur diye bağırmak istiyor ama çoğu zaman bir şey söylemiyorlardı. Louis'nin kendini incittiğini görmek hiç hoşlarına gitmiyordu. Kendi başına nasıl hareket edeceğini öğrenmesini istiyorlar. Onun bir şeyler yapmaya korkan pek çok görmez çocuk gibi büyümesini istemiyorlardı. Louis'i şımartmak çok kolay olurdu. Herkes onun için çok üzülüyordu. Ama Louis'nin anne babası onun herkes gibi olmasını istiyordu. Bu nedenle ona mümkün olduğunca öbürlerine davrandıkları gibi davrandılar. Louis görmezdi ama yine de yapması gereken küçük işler vardı. Simon Braille ona bal mumu ve küçük bir bez parçasıyla deriyi nasıl cilalayacağını öğretmişti. Louis derinin parladığını göremiyordu ama gittikçe pürüzsüzleştiğini hissedebiliyordu. Ta ki elleri ona işin bittiğini söyleyene kadar devam ediyordu. Simon oğluna deri püskül örmeyi öğretmişti. Bu canlı parlak renkli saçaklar bitmiş koşum takımlarından süs olarak sarkacaktı. Louis evde annesine yardım ederdi. Her akşam yemek için masayı kurardı. Her bardağı, tabağı, kaseyi nereye koyacağını bilirdi. Her sabah kovayı içme suyuyla doldurmak için kuyuya giderdi. Kova ağır, yol taşlıydı. Bazen Louis tökezlerdi ve su dökülürdü ama hiçbir mazeretin işe yaramayacağını bilirdi. Louis'nin geri dönmesi, kovayı bir daha doldurması gerekirdi. Simon Braille oğluna uzun, sivri uçlu bir baston kesti. Bu çok işe yaradı. Louis yürüdükçe bastonu önünde nasıl hareket ettireceğini öğrendi. Baston bir şeye çarptığında bunun durması, yana çekilmesi demek olduğunu biliyordu. Bazen Louis bastonunu kullanmadan da duvar, çit, kapı gibi şeylere çarpacağını hissedebilirdi. Bunu bir şarkı mırıldanarak yapıyordu. Şarkı söylediğimde yolumu daha iyi görüyorum demek hoşuna giderdi. Tabii ki gerçekte göremiyordu. Yarasaların her zaman yaptığını yapıyordu. Yarasalar güçlükle görürler ama en karanlık mağaralarda hiçbir şeye çarpmadan uçabilirler. Bunu sesle yaparlar. Uçarken tiz, yüksek bir ses çıkarırlar. Ses bir mağaranın duvarı gibi sert bir şeye çarpana kadar dolaşır. Duvara çarptığında bu sesin çok zayıf bir yansıması geri gelir. Yarasalar bu ufacık sesi duyduklarında bunun başka tarafa yönelme zamanı olduğunu anlarlar. İşte Louis de bunu becermeye çalışıyordu. Louis giderek daha çok şey öğreniyordu. Kendine güveni artıyordu. Kısa sürede bastonunun pıt pıt pıt sesi Kurey'in parke taşlı sokaklarının her yanında duyulur olmuştu. Bazen kayboluyordu ama bu gittikçe daha seyrek oluyordu. Louis ipuçlarıyla yaşamayı öğreniyordu. Fırına yakın olduğunun fırının sıcağından, baharatlı şekerleri kokularından anlıyordu. Louis her türlü şeyi şekillerine ve hissettiklerine göre söyleyebiliyordu ama her şeyden önemlisi dünyanın sesleriydi. Eski kasaba kilisesinin dong dong ding sesi, komşunun köpeğinin havlaması, yakınlardaki bir ağaçtaki kara tavuğun ötüşü, ırmağın çağıldaması. Bütün bunlar ona nerede olduğunu, neler olduğunu anlatıyordu. Louis özellikle evlerinin ön sahanlığında oturup yoldan geçen insanların adlarını söylemekten hoşlanırdı. Neredeyse hiç yanılmıyordu. Birbirinden farklı bu kadar insanı nasıl tanıyabiliyor diye soruyorlardı sık sık. Hep "Bu çok kolay" diye yanıt veriyordu. Her şeyden önce iki tekerlekli yük arabasının çıkardığı ses dört tekerlekli bir yük arabasınınkinden çok farklıydı. Bir çift atın hızlı takır takırları, bir çift öküzün yavaş laplaplarından apayrı ses çıkarıyordu. İnsanlar da başka türden sesler çıkarıyorlardı. Adamın birinin şiddetli bir öksürüğü vardı, bir başkasının ise dişleri arasından ıslık çalma alışkanlığı vardı. Üçüncüsü topallayarak yürüyordu. "Göremiyor musunuz, anlayamıyor musunuz?" demek istiyordu Louis. "İnsanları birbirinden ayırmanın birçok yolu var, yeter ki dinleyin." Özel bir dost. Louis bazen istemediği şeyleri de duyuyordu. Biri "Zavallı Louis Braille, geçiyor vah vah" dediğinde duymazdan geliyordu. Louis bu konuşmalardan nefret ediyordu. Kendini hiç de zavallı hissetmiyordu. Ama farklı olduğunu biliyordu. Büyüdükçe de buna katlanması zorlaşıyordu. Yapamadığı çok şey vardı. Kovalamaca ya da saklambaç oynayamıyordu. Yoldan aşağı bir arkadaşının evine doğru koşamıyordu. Öbür oğlanlarla ormanda gizli saklanma yerlerine gidemiyordu. Şehirdeki herkes Louis'i seviyordu ama bu iyi bir arkadaşa sahip olmak ya da bir çeteye ait olmakla aynı şey değildi. Louis her zaman çok güler, çok konuşurdu. Artık gitgide daha üzgün ve suskun olmuştu. "Ne düşünüyorsun?" diye tekrar tekrar soruyordu anne babası. Louis de genellikle "Hiçbir şey" diye yanıt veriyordu. Louis 6 yaşındayken Kurey Kilisesi'nde Peder Jacques Palluy adında yeni bir rahip geldi. Peder Palluy, Louis'nin hayatını tamamen değiştirecekti. Peder Palluy kilisesine gelen insanları olabildiğince çabuk tanımak istemişti ve bu nedenle evleri ziyaret etti. Çok geçmeden Braille'lara da gitti. Louis'nin parlak yüzüne bakarken "Ne yazık" diye düşündü Peder. Böylesine mükemmel bir kafa eğitilmesin. Peder Palluy'un aklına bir fikir geldi. Louis haftada 3 ya da 4 sabah kiliseye dersler için gelmek ister miydi? İster miydi? Louis o kadar heyecanlanmıştı ki neredeyse evet demeyi unutuyordu. Böylece her sabah bastonun yardımıyla tepedeki büyük kiliseye gitti. İyi havalarda Louis ve Peder Palluy bahçede otururlardı, kötü havalarda ise içeride çalışırlardı. Peder Palluy, Louis'e tarih, fen ve yıldızların nasıl hareket ettiğini öğretti. Çoğunlukla Louis'e İncil'den hikayeler anlatırdı, iyilerin, kötülerin, cesurların ve alıkların hikayelerini. Louis hayatı boyunca bu hikayeleri unutmadı. Louis derslere bayılıyordu ama Peder meşgul biriydi. Bazen Louis'e ders vermeye zamanı olmuyordu. Ayrıca Peder Palluy bir öğretmen değildi. Louis de giderek daha zor sorular sormaya başlamıştı. Peder Palluy'un her zaman yanıtlayamadığı sorulardı bunlar. Peder Palluy'un aklına bir fikir geldi. Kurey'in yeni öğretmeni Antoine Becheret'i görmeye gitti. Louis onun okulunda öğrenci olabilir miydi? Bay Becheret daha önce hiç görmez bir öğrencisi olmamıştı. Bunun olabileceğinden de emin değildi. Her şeyden önce kitapları öğrenmenin görmez bir çocuğa ne yararı olacaktı? Hatta bu onu üzebilir, daha fazlasını beklemesine yol açabilirdi. Ayrıca bu kurallara da aykırı olabilirdi. "Ama öğrenmeye çok aç," dedi rahip. "Bu doğru olabilir," dedi öğretmen, "ama gören bir çocuğun yerini alması haksızlık olmaz mı? Okul binası çok küçüktü. Aslında yalnızca bir odadan oluşuyordu." Rahip içini çekti. "Belki de haklısınız," dedi ve kapıya yöneldi. Okul öğretmeni Louis'i kabul edip etmemesi gerektiğinden emin değildi ama iyi bir adamdı. "Bekleyin," dedi. "Böyle üzgün bir yüzle gitmeyin. Küçük görmez arkadaşınızı gördüm. Küçük biri. Onu bir yerlere sıkıştıracağız artık." Bundan sonra bir komşu çocuk haftanın 6 günü Louis'e uğradı. El ele bir odalı okula giden yolda yürüdüler. Louis'nin zamanında okula gitmek çok farklıydı. Oğlanlar odanın bir tarafında, kızlar öbür tarafında otururdu. Okul sabah 8'den akşam 5'e kadardı. Yemek yemek için çok kısa bir süre vardı. Gün de ne uzundu. Bazen öteki oğlanlar ve kızlar huzursuzlanıp kıpırdanıp durur, fısıldaşır ya da hayallere dalarlardı. Ama Louis olabildiğince sessiz oturur, büyük bir gayretle dinlerdi. Öyle yapmak zorundaydı çünkü okuyamıyordu, dinlemek ve hatırlamak zorundaydı. Öğrenebilmesinin tek yolu buydu. Louis'nin hafızası her zaman iyiydi. Artık o kadar dikkatli dinliyordu ki hafızası daha da çok güçlendi. Neredeyse öğretmenin söylediği hiçbir şeyi unutmuyordu. Aradan aylar geçtikten sonra bile hatırlıyordu. Louis aritmetik problemlerini kafasından en az diğer oğlanlar ve kızların kağıt üzerinde çözdüğü kadar hızlı çözebiliyordu. Ama öğretmen, "Tamam çocuklar, şimdi kitaplarınızı çıkarma zamanı," dediğinde Louis umutsuzluğa düşüyordu. O durumda yapacak hiçbir şey yoktu. Bazen Louis bir kitap alıyor ve ellerini sayfalar üzerinde dolaştırıyordu. Bu düz kağıtlar üzerinde harfler olduğunu biliyordu ama bu harfler onun için yoktu. Louis dünyadaki pek çok güzel şeyin kitaplara yazılmış olduğunu bilecek kadar büyümüştü. Belki de onun asla öğrenemeyeceği şeyler. Zaman zaman Louis kafasının sorulardan patlayacağını, bilmek istediği her şeyin etrafa saçılacağını hissediyordu. Etrafındaki herkes sevecen ve iyiydi ama bazen onun sorularına yanıt veremeyecek kadar meşgul oluyorlardı. Bekle diyorlardı, bu kelimeyi duymaktan ne kadar da usanmıştı. Keşke kendisi öğrenebilseydi, keşke okuyabilseydi. Bir yolu olmalıydı. Peder Palu'yu Louis için endişeleniyordu. Çocuk şimdi 10 yaşındaydı, yakında kasaba okuluna gidemeyecek kadar büyümüş olacaktı. Eğer Louis öğrenimine devam ederse özel bir okula gitmesi gerekecekti. Görmezler için olan bir okul. Ama böyle yerler var mıydı acaba? Peder Palu'yu sorular sormaya başladı. Çok geçmeden Paris'te Kraliyet Görmezler Enstitüsü adında bir okul olduğunu öğrendi. Burası Louis için uygun olabilir miydi? Peder Palu'yu onun hakkında daha çok şey öğrendikçe iyice emin oldu. Okulda birçok farklı ders öğretiliyordu. Aritmetik, dil bilgisi, coğrafya, tarih, müzik gibi. Ayrıca görmez çocuklara bir zanaat da öğretiliyordu. Büyüklüklerinde para kazanmak için elleriyle yapabilecekleri bir iş. Ama en heyecanlısı görmez çocuklara okuma öğretiliyordu. Peder Palu'yu nasıl gerçekleştirdiklerinden emin değildi. Tek bildiği bunu bir şekilde elleriyle yaptıklarıydı. Çok heyecanlanmıştı. Ama ilk bakışta Braille ailesine bir şey söylemedi. Peder Palu'yu onların hemen umuda kapılmalarını istemiyordu. Önce okulda Louis için bir yer olduğundan emin olmak istiyordu. Ama o yalnızca zavallı bir kasaba rahibiydi. Ondan gelecek bir mektupla okul ilgilenir miydi? Peder Palu'yu daha iyi bir yol buldu. Şehirdeki en zengin, en güçlü adam olan Dorvilliers Marquis'ine gitti. Marquis, acaba okula Louis ile ilgili bir mektup yazar mıydı? Louis'nin ne kadar zeki ve öğrenmeye hevesli olduğunu söyleyebilir miydi? Marquis bunu yapacağını söyledi. Çok geçmeden de yanıt geldi. Peder Palu'yu mektubu okudukça sevinçten neredeyse bağırıyordu çünkü yanıt olumluydu. Enstitü Louis Braille'i kabul ediyordu. Artık iyi haberi Braille ailesine verme zamanıydı. Louis dinledikçe yüzünde çılgın bir heyecan ifadesi belirdi. Okumanın bir yolu vardı demek, her şeyi kendi başına öğrenmenin bir yolu vardı. Ama annesi ve babası o kadar heyecanlı görünmüyordu. Burada mutlu o, dedi Bayan Braille yavaşça. Simon Braille de başını salladı. Biliyorum dedi rahip ama Louis büyüyor, her yıl öteki çocuklardan daha da farklılaşıyor. Bunun yanında öğrenmeyi de çok istiyor. Braille'ler başını salladılar. Tüm bunların doğru olduğunu onlar da biliyordu. Louis için en iyi olanı istiyorlardı ama korkuyorlardı da. Paris, Kure'den yaklaşık 45 kilometre kadar uzaktaydı. Louis'nin aylarca orada kalması gerekecekti. Buraya ancak yaz tatillerinde gelebilecekti. Oğulları 10 yaşındaydı ve görmüyordu. Onların yardımı olmaksızın büyük bir şehirde idare edebilecek miydi? Louis'nin hiç kuşkusu yoktu. Onun düşünebildiği tek şey kitaplardı. Kendi başına okuyabileceği her türden kitap. Elleriyle dokunarak odanın öbür ucuna gitti. Baba diye yalvardı. Ne olur. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.